Ayrım 11. Yeni bölüm, güzel bir başlangıç. Sayfa 143. Defne'nin dükte motörünü için Mayıs ayının son haftasını bekledik. Her ikimiz için de hem mutlu hem buruk bir gündü. Defne, tarihi aylar öncesinden belli olan mezuniyet törenine ağabeyinin katılacağını hep umut etmişti. Onunla konuşmaya, dertleşmeye, omzunda ağlama ihtiyacı vardı. Daha da önemlisi, hayatını bundan sonraki akışına karar verirken ona da danışmak istiyordu. Kimsesiz kalan iki kardeşin birbirlerine sımsıkı sarılmalarından daha doğal ne olabilirdi ki? Hatta Derin Katmandu'ya geri dönecekse onunla birlikte gitmeyi daha göze almıştı. Bana kalbimi kırmayı göze alarak İstanbul'a gelip gelmemeyi ancak Derin'le konuştuktan sonra karar vereceğini söylemişti. Defne'nin zorlamanın boşuna olacağını bildiğimden kardeşime verdiğim sözü tutma endişesi içerisindeydim. Defne'nin beklentilerinde benim endişelerim de boş çıktı. Derin gelmedi. Kardeşinin mezuniyeti töreninden bir gün önce bir kutlama mesajı alamakla yetindi. Ben o gün mutfakta akşam yemeğimizi hazırlarken Defne önünde bilgisayarıyla mutfak masasına oturuyordu. Derinden mesaj geldi diye bağırdı heyecanla. Islak ellerimi önlüğüme kurulayıp döndüm ve gözlerindeki neşene bir anda hüzne dönüşüne şahit oldum. Gelmiyor, gelemeyecekmiş. Nasıl gelsin çocuğum, Katmandu çok uzak. Belki parası yetişmiyor. Akşam üstleri çalışıyordu hani. Al sana geçerli bir neden daha. Çalışıyorsa nasıl gelsin? İzin alamamıştır. Belki gelirim demişti. Biz ne zaman görüşeceğiz bir daha? Hayat uzun Defne. Belki Noel tatilinde inşallah. Sırayla çekip gittiler hayatımdan. Kimse beni düşünmedi hala. Seni ben düşünüyorum Defne. Ben seni hiç yalnız bırakmayacağım. Gözlerinde sen de kimsin ki diyen bir ifade yakaladım. Ben annem, babam ve kardeşinden sonraki en yakınım. Üstelik tıpkı senin gibi kimsesizim bu hayatta. Çocuğum yok. Annem, babam ve kardeşim öldüler. Yapayalnızım. Ben varım ya işte hala. Senin başına kaldım ben. O nasıl av? Ben hep bir kızım olsun istemiştim. Biraz evlenme teklifi gibi olacak ama abartılı bir şekilde diz çöktüm önünde. Ona elini uzattım. Benim kızım olur musun? Yüzüme bu kez başka bir çarem var mı derdisine baktı. Uzattığım eli tuttu ve teklifini kabul ediyorum dedi. Sonra çok normal bir şey yapmışız gibi bilgisayarını kapattı. Kalktı masadan. Acıkmadım hala dedi. Bu akşam yemesem olur mu? Yarın için heyecanlısın da ondan. Hadi git odana erkenden yat dinlen dedim. Defne elinde bilgisayara odasına giderken arkasına baktım. Sabrım hayret ederek. Ben o kadar uğraşıp yemek hazırlayacağım. Onu memnun etmek için elimden geleni yapacağım. Allah'ın cezası kardeşi gelemiyor diye hazırladığım yemeği tadına bile bakmadan çekip odasına gidecek. Ve ben ona tersleneceğimi anlayış göstereceğim. Ey büyük Allah'ım dedim. Hali vakti yeni doğmayan aileleri yeni bir çocuk yolladığında çocuğun rızkını da verdiğine inanırız ya biz Türkler. Demek ki bana da bu kızla birlikte evliya sabrı ihsan eyledin. Çok teşekkür ederim. Çok minnettarım sana. Hayatına yeni katılmış bir halanın ne anneni ne de kardeşin yeri tutamayacağını bilmeme rağmen ertesi gün törende Defne'nin hayal kırıklığını tamir etmek için elimden geleni yapmıştım. Diplomasını alırken tüm diğer annelerle birlikte ağlamış, içine babasının resmini yerleştirdiğim yürek şeklinde bir altın madalyonu mezuniyet armağanı olarak vermiş. Üstüne bir de törn akşamı verilen partiden ne kadar geç gelirse gelsin asla dırdır etmemek üzere şartlamıştım kendimi. Allah'tan Defne çabalarımın farkındaydı. Hayatın ilk önemli gününde sayemde yapayalnız kalmamıştı. Diplomasını alırken onun içinde yürekten sevinen, onu çılgınca alkışlayan ve sevinç gözyaşları döken biri vardı. Diğer çocuklar annelerine babalarına sarılırken o da benim kollarıma atılmıştı. Sımsıkı bağrıma basmıştım onu. Sonra taşıma telaşımız başladı. Defne Türkiye'ye uyum sağlayamadığı takdirde geri dönersek ev sıkıntısı çekmeyelim diye Miami'deki evi hemen kapatmayacaktık. Her şey yolunda giderse elbette Derin'in de fikrini alıp Noel'den sonra karar verecektik evimi ne yapacağımıza. Derin'in şahsi eşyalarını Defne'nin odasına taşıyıp bu odayı kilitledik ve evi 6 ay için kiraya verilmek üzere bir ajans devrettik. Uçakta yerlerimiz çoktan ayırmıştı. Valizlerimizi hazırladık ve 30 Mayıs akşamı İstanbul'a kalkacak uçağı yakalamak üzere Miami'den New York'a hareket ettik. İstanbul'da ilk kalkıların çok olumlu olmasını istediğim için Defne'yi neredeyse bir yıldır kapalı duran, tozlu ve havasız evime götüreceğimi, hayatın hızlı aktığı ve her zaman hareketli ve her yere ulaşımı olan Taksim'de güzel bir otele götürmeyi tercih etmiştim. Ben evi temizlettirirken o birkaç gün otelde kalırdı, civarı dolaşır, alışveriş eder, sinemaya giderdi. Birkaç gün sonra havalandırılmış, pırıl pırıl edilmiş, vazolarına çiçekler konmuş bir eve sokardım onu. Hatta o birkaç gün içinde onu çabucak bir genç kız odası hazırlamayı bile hayal ediyordum. Hayırlısıyla evimize yerleştikten sonra üniversite meselesini halletmeye gelirdi. Uçakta o yeni bir hayata başlar olmanın, ben de ona şehrimi sevdirmenin, onu mutlu etmenin heyecanı içindeydik. Defne'ye evde yapacağım değişiklikleri anlattım. Misafir yatak odasını onun için hazırlayacaktım. Acaba en sevdiği renk hangisiydi? Perdelerin çiçekli mi, düz mü tercih ederdi? Belki halısını duvardan duvara isterdi. O zaman şu anda yerde seri kilimleri hemen kaldırırdım. Yoksa parke bir zemin mi tercih ederdi? Beni dinlerken gülümsüyordu. Telaşlanma hala dedi. İstanbul'da yeni evimi de seveceğim söz. Ama şimdi bırak da beni şu filmi seyredeyim. İstanbul'un üzerinde alçalmaya başladığımızda seyrettiği filmi çoktan bitirmiş uyukluyordu Defne. Koluna hafifçe dokunmamla sıçrayarak uyandı. Muhteşem bir manzarası vardır bu şehrin. İstersen seyret, kaçırma dedim. Kalkıldığı koltukta toparlandı. Dik oturup pencereden dışarı baktı. Merhaba İstanbul dedi İngilizce. Seni seveceğim ama sen de bana iyi davran. Sesim erkeksizlik gibi kalınlaştı. Ben de İngilizce. Hoş geldin güzel kız. Sana iyi davranacağından hiç şüphen olmasın dedim. Yan koltukta oturan adam başını çevirip şaşkın gözlerle bize baktı. Defne'yle göz göze gelip kıkırdadık. Güzel bir başlangıç yapıyorduk yeni hayatımıza. Çok güzel, keyifli bir başlangıç yapıyorduk. Bölüm sonu, sayfa 148. Yeni bölüm. İstanbul'da ilk gece. Gezi Parkı'nın karşısına düşen sokakların birindeki otelimize girdiğimizde henüz öğlen olmamıştı. Çift yatakla yattığım odada tek bir büyük yatak olunca telefona gittim doğruca. Resepsiyondaki memur iki yataklı odaların henüz hazır olmadığını, yol yorgunu olduğumuz için bize bu hazır odalardan birini verdiğini söyledi. İlla iki yatak istiyorsak saat 1'e kadar lobide bekleyebilirdik. O kadar yorgunduk ki Defne de ben de pes ettik ve yan yana uzandık odamızdaki yatağa. Beden saatlerimiz Amerika kıtasına ayarlı olduğu için sızıp kalmışız. Uyandığımızda saat 4'e geliyordu. Ayılmak için duş aldık, üzerimizi değiştirdik ve bir şeyler yemek üzere dışarı çıktık. Güneşli, ışıklı, çok güzel bir Mayıs sabahıydı. İstiklal Caddesi'nden aşağı sağa sola bakınarak dükkanlara geri çıka yürüdük ta tünele kadar. Tünelden bindiğimiz tramvayla Taksim'e geri dönerken ben Narmanlı Han, Mısır Apartmanı, eski postane binası ve Galatasaray Lisesi gibi bence önemli yerleri Defne'ye göstermeye çalışmama rağmen ilgisini çektiğimi pek zannetmiyordum. Taksim'e vardığımızda acıkmıştık. Meydandaki bir süreye girip bir şeyler atıştırdık. Defne aşina olduğu hamburger çeşitlerini, pizza ve salata seçeneklerini görünce memnun oldu. Ama tavsiyem üzerine barına taş basıp yoğurtlu mantı yedi. Onu Türk mutfağını tanıtıp sevdirmek istiyordum. Kızdaki saça mantısını yerken bir yandan düşünmeden edemediğim yabancıların yemeklerimizi illa beğenmelerini istediğimizin nedeni onları memnun etmek miydi yoksa sevdiğimiz tatları onay almak mıydı? Defne dondurmasını da bitirince hesabı ödeyip kalktık. Gel parkın içinden geçelim dedim. Parkın diğer ucundan bizim otelin tam karşısına çıkacağız. Aman Defne, caddeye geçerken dikkatli ol. Işıklara da yola da muhakkak bak canım. Bu şehirde direksiyonda çoğu zaman canavarlar oturuyor. Merdivenlere çıkıp parka girdik yürüdük. Az ileride bir kaynaşma vardı. Biri konuşma mı yapıyordu ne? Küçük bir kalabalık toparlanmıştı. Onlara doğru gittik. Konuşma yapan adamı sanki gözüm bir yerden ısırıyordu. Ama tam çıkaramıyordum. Kalabalığın içinde bir genç kıza hayırlı mı tik mi var diye sordum. Protesto var dedi. Neyi protesto ediyorsunuz? Ağaç kesimini. Eliyle az ileriye işaret etti. Gösterdiği yere baktım. Birkaç tane ağaç kökleri havaya dikilmiş yatıyorlardı yere. Parkı mı söküyorlar? Evet, alışveriş merkezi yapacaklarmış. Daha neler? Haberiniz yok muydu? Yo. Siz Ay'da mı yaşıyorsunuz diye sordu kız. Biz Amerika'dan bugün döndük yeğenimle. Başımda Defne'yi işaret ettim. Merhaba dedi kız Defne'ye. Ne oluyormuş diye sordu Defne aksanlı Türkçesiyle. Amerika mısınız? Türk'üm ama Türkçem biraz bozuk. Çünkü orada doğdum, büyüdüm. Babamla konuştuğum kadar işte. Az var benim Türkçe. Biz burada ağaçları koruyoruz. Kesiyorlar da. Birden ilgilendi Defne. Kim kesiyor diye sordu. Çok kötü bir şey ağaç kesmek. Belediye işte. Buraya AVM yapacaklarmış. Belediye nedir diye sordu Defne. Ona belediye nedir? AVM'nin İngilizcelerini söyledim. Ben kaçayım dedi kız. Çadırların kurumasına yardım edeceğim. Elleriyle ileride çadır kuran gençleri işaret etti. Adın neydi senin? Defne. Kamp mı dikiyorsunuz burada? Çadır mı kuruyorsunuz denir dedim ben. Evet dedi kız. Gece nöbeti için. Ağaçları gece gelip kesiyorlar çünkü. Şu gördüklerinizi dün gece saat 10:30 sularında hallettiler. Çok yazık. Ben okulda Nature Protection Society'ye üyeydim de. Doğayı Koruma Derneği demek istiyor dedim. İstersen gel katıl bize. 8'den sonra müzik de yapacağız arkadaşlarla. Gitarın falan varsa kap gel dedi kız. Benim adım Belgin. Gelirim dedi Defne sevinçle. Kızlar el sıkıştılar. Gidemezsiniz Defne, yorgunsun dedim. Mergin döndü, arkasını gitti. Biz biraz daha dolandık oralarda, parkın ucuna kadar yürüyüp çıktık. Caddeye geçtik, otelimize yollandık. Defne hiç konuşmadan yürüyordu yanımda ve odaya gelince bir münakaşanın başlayacağını seziyordum. Nitekim odamıza girdiğimiz anda Defne, ''Hala ben çocuk değilim.'' dedi. ''Elbette değilsin ama buradanın yabancısın, dilini bile henüz bilmiyorsun.'' Lafımı kesti. ''Arkadaşım olmazsa nasıl öğrenirim?'' Doğru söylüyordu aslında. Ben de o arkadaş esintiye elimden geleni yapacaktım ama arkadaş niyetini tanımadığımız gence toplamayacaktık herhalde sokaktan. ''Gerçekten yorgunsun değil misin?'' diye sordum. ''Ben hayatta zor duruyorum.'' ''Sen ihtiyarsın. İnsanlara sen ihtiyarsın denmez, ayıptır. İlla söyleyeceksen yaşlısın denir. Ben yaşlı değilim. Sadece orta yaşlıyım. Ama ben çok gencim hala.'' Ellerimi belime koydum. ''Ne istiyorsun Defne? O kızın yanına gitmeyi mi? Tanıyor musun onu ve arkadaşlarını?'' ''Başka açığa kesilmesin diye bekleyecekler sabaha kadar. Beklerken de müzik yapacaklar. Bunda kötülük ne var?'' Birden annemle çatışmalarım aklıma geldi. Benim onun yaşındayken kullandığım kelimelerle konuşmuştu Defne. ''Arkadaşlarla sinemaya gitmekte ne kötülük var anne? Arkadaşlarla yürüyüşe çıkmakta ne kötülük var anne? Arkadaşımın doğum günü partisine gideceğim, bu da ne kötülük var anne? Bana çoğu zaman izin vermeyen, nefesini her an ensemde hissettiğim annem, evlenmeden gebe kalmama mani olamamıştı.'' ''Ders al Handan,'' dedim kendime. ''Hayattan ders al Allah aşkına.'' ''Bak Defne, biraz dinlenelim, sonra birlikte gideriz parka. Ortam güzel, seni orada bırakırım. Saat 11'den önce dönersin hatırlama, olur mu?'' ''Tamam hala. Ben de natura, doğayı korumak için çalıştım okuldaki dernekte. Hep gökdelen yeri ya bizim oralar. Biz karşı çıktık yenik büyük binalara. Anladım onları ben, bu yüzden.'' ''Aferin sana. Derin şey etti beni, ağaçları yeşili korumak için. O mu yönlendirdi seni?'' ''Evet, yönlendirdi. Bana ağaç sevgisini öğretti. Derin çok şeydir. Doğal sever, hayvan sever, insan sever. Benim abim çok şeydir. İçimden keşke babasıyla kardeşini de çok sevseydi diye geçirdim.'' ''Gel televizyonu açalım. Defne belki bir şeyler görürüz bu ağaçlara dair.'' Defne valizin içinde kırmızı giysiyi çekiştirmekle meşguldü. Ben televizyon açıp kanallarda gezinmeye başladım. Bir haber kanalı bulunca durdum. Sökülen ağaçlara da kurulan çatılara dair bir haber yoktu. Herhalde programın sona doğru söyleyeceklerdi. Yatağa uzanmış ağaçlarla ilgili haber beklerken dalıp gitmişim. Beni Defne uyandırdı. ''Hala ben çıkıyorum.'' dedi. Üzerinde kırmızı bir elbise vardı. ''Kızım bekle de toparlanayım. Senin gelmene gerek yok. Parktayım ben, şuracıkta.'' ''Tamam peki, geç kalma lütfen. Yarın çok işimiz var.'' Aslında işi olan bendim. Onu sabah istediği kadar uyusun diye otelde bırakacaktım ama galiba vazgeçiyorum bu fikirden. Benimle gelmesi daha iyi olurdu. ''Kalmam, merak etme.'' Çıktı gitti. Bir 15 dakika sonra ben de çıktım peşinden. Parkın bize uzak olan ana kapısından girip dolanmaya başladım. Bir sürü genç insan vardı çimenlere yığılmış. Gruplar halinde oturmuşlardı. Bazıları birazdan şarkı söylüyor, bazıları aralarında konuşuyor. Kimileri de yerlere serdikleri kartonlara sloganlar yazıp ağaçlara asıyordu. Ağaçları kendimi siper ederek Defne'yi aradım. Koyu yeşil çatının önünde oturan gruptaydı. Birkaç saat evvel tanıştığı kızın yanına oturmuş, gitar çalan oğlanı dinliyordu. Keyfi yerindeydi. Tehlikeli, sakıncalı hiçbir şey yoktu görünürde. Geç kalacak olursa 12'de gelir, onu da alır otele götürürdüm. Yerini öğrenmiştim nasılsa. Oteli içim rahat döndüm. Soyundum. Gecelik de yatağın üzerine uzandım. Yine televizyonu açtım. Haberlerde geziye dair yeni hiçbir şey yoktu. Kapattım televizyonu. Ertesi gün yapacağım işlerin listesini hazırladım. Eve gidilecek, temizlikçim Hacer bulunacak, defterin odasını boyaması için bir boyacı yararlanacak, avukatıma telefon edilecek, birikmiş faturalar ödenecek, defterin yerel cep telefon numarası alınacak ve en müthişi defterin üniversite işaret edilecekti. Vay babam vay, nasıl kalkacaktım bakalım tüm bu işlerin üstünden. Vakit geçsin diye odaya bırakılan günlük gazeteyi okumaya başladım. Kaptırmışım. Bir ara saate baktım ki 12'ye çeyrek vardı ve defter dönmemişti. Onu almaya gideyim mi yoksa sabırla bekleyeyim mi diye düşünürken kapı vuruldu. Fırladım açtım. Defne gözleri pırıl pırıl, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle odaya daldı. ''Sana söz verdim.'' diye döndüm hala. ''Ben geldim ama arkadaşlar daha oturuyorlar.'' dedi. ''Onlar çadırda yatacak güzelim. Senin çadın burada bak.'' Çarşafı yukarı doğru çektim. ''Soyunda gir sen de kendi çadırına.'' ''İyi vakit geçirdin mi bari?'' ''Great, vakit geçirdim. Hiç ummuyordum. Hepsi üniversite çocuklardı. Konuştuk, şarkı söyledik. Ben yarın yine gideceğim yanlarına. Bir protesto grupları var, katılacağım.'' ''Neyi protesto ediyorlar? Ağaç kesimini mi?'' ''Evet, başka şeyleri de. Yaşama anı bırakmıyormuş başbakan. Erkek arkadaş çok ayıp. El ele dolaşmak, ne bileyim sokakta bira içmek. Ha çok komik. Sezaryenle doğurmayı bile yasaklamış. Yasak değil de tercih edilmiyor herhalde. Ona ne ama? Kılık kıyafete karış, ona karış, buna karış, içki içine karış, alkolik de. Çin mi burası? Bir diktatörlük mü? Bunlardan sen ne be kızım? Ben burada yaşamayacak mıyım? Artık bu şehirdeki her ağaç benim de sayılır. İçimden Allah razı olsun sökülen ağaçlardan diye geçirdim. Benimse de gitti İstanbul'u. Sonra hala başka fena şeyler de yapmış. Eğitimin içine sıçmış. İrkildim. Nasıl laf bu Defne? Vallahi öyle dedi arkadaş. Fucked up anlamına geliyormuş. Alt üst olmuş okulların hepsi. Savurmuş 60 eğitim sistemini. Papaz yetiş. Pardon, imam yetiştirmek için. Bir de kızlar okuldan erken yaşta kurtulsun da erken evlensinler diye 4 yıla indirmiş ilkokulu. Ayrıca lafını kestim. Sen ne Türkçe'de ne de İngilizce'de kullanma bu sözleri. Yakışmıyor ağzına. Arkadaşların beynini yıkamasına da izin verme. Yo, beynimi yıkamadılar. Onlar öğlerinde konuştu, ben de dinledim. Anladın mı ne dediklerini? Bakıyorum da çok çabuk alıştın Türkçe'ye. Bazı sözleri anlamadım, sordum. Bak bir laf vardır Türkçe'de. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz deriz. Öyle her söylenene kanma sakın. Seni yönlendirmesin bu gençler. Kim bunlar sahi? Valla çok şeker çocuklar hepsi. Tanısan sen de seversin. Haydi sonra da yatalım artık. Erken kalkacağım ben dedim. Ben de erken kalkıp onlara gideceğim. Tadını bırak Defne. Tanımıyorsun etmiyorsun. Kahvaltıya bekliyorlar beni. Gel sen de tanış hala. Hepsi çok cool. Benim bir sürü işim var sabah. Sen ya benimle gel ya da otelde dinlen. Onlarla kahvaltı eder sonra gelirim. Pis çadırlarda ne kahvaltısı bu Allah aşkına? Evlerinden getirecekler anneleri, börek filan. Allah Allah, bu annelerin başka işi yok mu? Anneleri destekliyor onları. Ne anneler varmış çocuklarının parklarda yatmasını destekleyen. Sevsinler bu anneleri. İçimden kızıyordum ama Defne'yle daha birinci günden arıza çıkartmak istemiyordum. Bak Defne, kahvaltıya gider dönersin. Tam öğlen vakti telefon edeceğim. Seni mutlaka otelde odanda bulayım, tamam mı? Sonra ben gelirim, birlikte öğle yemeği yeriz. Olur hala dedi. Işığı söndürdük. O hemen uyudu. Ben endişelerimle baş başa kaldım. Sabahın erken saatlerine kadar, kim bilir kaç saat olmuştu. Perde çekili olduğu için şafak söktü mü diye bilmiyordum. Nihayet kötü rüyalarla dolu bir uykuya daldım. Yüzü maskeli adamlar ellerinde silahlar evi basıyorlardı. Tak tak tak. Ter içinde uyandım. Oturdum yatağımda ama silah sesleri devam ediyordu. Tanrım, yine darbe mi oluyordu bu memlekette? Yetti be artık bu darbeler. Gençliğimiz darbe korkusuyla geçti gitti. Bir de bu yaşımda çekemezdim hiç. Tak tak tak. Pencereye koştum, perdeyi araladım. Bir şey göremiyordum ama havada bir kızılık, odada tuhaf bir koku vardı. Bir patlama sesi, bir tane daha. Aa neler oluyordu? Alelacele gecenin üzerinde bir patron geçirdim. Geceliğin eteğini pantolonun içine tıkıştırdım. Omuzlarıma şalımı aldım. Başucu masada duran kapı kartını kapıp aşağı indim. Resepsiyondaki adam taburesinin üzerinde uyukluyordu. Oradaki o tuhaf koku aşağı daha da keskindi. Yanına gidip boğazımı temizledim. Telaşla ayağa fırladı önce. Sonra yine oturdu yerine. Nedir bu silah sesleri? Bu patlamalar neler oluyor Allah aşkına? Onlar silah sesi değil. Polis gaz kapsülü atıyor denizcilere. Sabahın beşinden beri gezdeki çadırları dağıtıyorlar. Ha o kadar mı? İyi bari. Ben başka şey zannettim de. Kızıllık güneşin kızıllığıymış demek ki. Hayır efendim. Çadırları yaktılar ya. Aman Allah'ım çadırları mı yaktılar? Kimler? Polis işte. Deli mi bunlar? Çoluk çocuk vardı o çadırlarda. Direniyorlar gençler. Laf anlatmıyorlar ki. Yok efendim. Ağaçlar kesileceklermiş. O ağaçlar kaç senelik biliyor musun sen? Senin annen bile doğmamıştı o ağaçlar dikildiğinde. Çadırlar yakılır mı? Ya birine zarar gelirse ya yanarsa çocuklar? Adam tepkime şaşırdı. Bana bir şey söyleyecek oldu ama dinlemedim. Vaktim yoktu. Asansöre koştum. Defne'nin de gürültülere uyanıp parka gitmesine mani olmalıydım. Bastım bizim katın düğmesine. Asansör durunca katıma geldiğimi zannettim. Çıktım asansörden. Odamın bulunduğu yöne yürüdüm. Kartı soktum. Kilidi zorladım. Kapıyı açılmadı. Çıkarttım kartı. Ters tarafından soktum bu sefer. Yine zorladım. Bu kez açılıverdi. Önümde pijamalı, heyula gibi bir herif. Ay diye bağırdım. Ne istiyorsun dedi. Tanrım yanlış odadaydım. Pardon, odamı şaşırdım dedim. Madem geldin buyur. Yanlış katledilmişim. Çok pardon, çok pardon. Sabahın bu saatte ne işin var dışarıda? Sen ne be kazma. Rahatsız ettim sizi, affedersiniz. Koşar adım uzaklaştım oradan. Asansörü bekledim yine sabırla. Gelince bindim. Poket sikkatle kendi katımın düğmesine bastım. Odama gelince kapıyı usulca açtım. Doğru tuvalete süzüldüm. İşimin bitince oraya girdim ki Defne yatakta yok. Allah'ım nerede bu kız? Çaresizlikle etrafa bakındım. Aynanın önünde bir kağıt sıkıştırmış. Hala, parkta bir şeyler oluyor. Sen de herhalde parka gittin. Seni bulmaya gidiyorum. Bulaşamazsak otele dönelim ikimiz de. Aceleyle geceliği çıkarıp üzerime bir tişört, ayağıma ayakkabı giydim. Koluma çantamı taktım. Tam kapıdan çıkarken akıl ettim. Baktım Dökü giysiyi mi giymiş diye. Dün gece üzerinden çıkarıp koltuğun üzerine attığı kırmızı elbise yerinde yoktu. İyi, onu bulmam kolay olacaktı. Gerisin geriye asansöre koştum yine. Resepsiyondaki adam bu kez ayakta dikiliyordu. Genç bir kız geçti mi buradan, çıktı mı şimdi diye sordum. Aval aval yüzüme baktı. Bir genç kız yeğenim yani şöyle uzun saçlı tarif etti benimle. Kırmızı elbiseli. Çıktı mı dışarı az evvel? Evet, az önce öyle biri çıktı. Fırlatım odaydan. Yolun sonuna kadar koştum, caddeye vardım. Karşıya geçişi kordonlarla kesmişlerdi. Bir polis memuru karşı tarafa geçmeme mani oldu. Yasak efendim. Benim geçmem lazım dedim. Yasak. Ben mutlaka geçmeliyim. Yasak dedik hanım. Bakın benim yeğenim gençlik bir kız. Dün geldi Amerika'dan. Türkçe bilmez, parktaydı. Onu alıp otele döneceğim. Sayfa sonu sayfa 157.